Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Cumanız hayır olsun. İnşallah Rebiyül Evvel ayının güzel müjdelerini duymaya başladığımız bu günlerde Cenab-ı Hak günlerimizi, gecelerimizi mahsa hayır eylesin. Bu günleri inşallah böyle değişik değişik gündemin belirlediği şekliyle değil, gündemimizi kendimiz belirleyen müminlerden olmamız için Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın, muinimiz olsun. Çünkü dışarıdan duyduğunuz haberlerle, etraftan duyduğunuz haberlerle bir gündem ortaya çıkar. Fakat dikkat edin, gündem sizi belirlemesin. Siz gündeminizi belirleyin. Dünya kurulalı beri gam, keder, bela ve musibet yağmur gibi bu yeryüzüne akmakta. Her gün yeni yeni şeyler olacak ve olmakta. Dışarıdan olur, içeriden olur, şöyle olur, kumpas olur, ihanet olur, terör olur, dolar çıkar, euro iner, ne olursa olur, hastalık olur. Bunların hepsi size günün, gecenin getirdiği şeyler gibi size gelse de, siz eğer kendinize ait bir gündeminiz, yeni tabirle, kendinize ait bir ajandanız yoksa, ben bugün, bu hafta, bu ay şunları şunları yapacağım, kulluk için, insanlığım için, hatta meşru sahadaki kariyerim için bunları bunları yapmam diyen bir kişi, gündeme göre gündemini ayarlamaz. Allah'ın rızasını kazanmak için kendine lazım olan çerçevede gündemini tespit eder. Eğer böyle yapmazsa gün ve gecelerin getirdiği sorumluluklar, suni gündemler, o iş insanın suni şeylerle, sahte benliklerle, sahte çözümlerle ve problemlerle uğraşmasını, beyhude yere yorulmasını da beraberinde getirir. Gündemimiz olduğu zaman, gündemimizi kendimiz belirlediğimiz zaman, dünya yıkılsa da yapman gereken işi bildiğin zaman, işte kulluk buna denir. Elinde bir fidan olsa, kıyamet kopsa bile o fidanı dik buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere gündemimizi belirlemek ve sorumluluğumuzu yapmak hakkında bu hadisi şerifin anlattığı çok net olarak ortada yapmamız gereken şeyi işaret etmekte kifayet eder. Kıyamet kopsa da, gün ve geceler nihayet bulsa da, sen kendi yapman gereken, mesul olduğun işi yap, kulluk vazifeni yap, hiçbirisini ihmal etme. Öteki türlü filancaya güvenirsin, o gider. Evine güvenirsin, o farklılaşır. Akşam eve gideyim de yapayım dersin, evin durumu değişebilir. Ama bunu yapmam lazım, muhakkak şu saatte bunu icra etmem lazım, sen beni muvaffak eyle ya Rabbi dersen, %99 o işe muvaffak olursun. Hatta Allah Teala sen bu samimi gündemini belirlediğinde sana başka başka kapılar açarak o tespit ettiğinden daha güzel bir kulluk, daha güzel bir hizmet sahasında ne yapar? Muhakkak karşına çıkartır. Artık o da karşına çıktığında yo ben ille de bunu yapayım demek de saçma olur. Doğru bir hareket olmaz. Evet kıymetli dostlar. Arkadaş işaret ediyor mesela, diyor bir örnek verelim diyor. Peki şöyle örnek verelim. Ben gideceğim şurada namazı kılacağım diyorsun. Şöyle tek başıma rahatça bir namaz kılacağım. Gidiyorsun namazı gündeme almışsın, tam kılacaksın. Orada bir zat geliyor diyor ki ya cemaat yapalım mı diyor. Yok kardeşim, benim gündemimde tek kılmak var diyemezsin. Bak çünkü orada daha güzel bir hayır var. Orada daha güzel bir iş var. Sen zaten kendi ajandanı, programını hazırlamakla orada cemaat olma rahmetine doğru adımını attın. Allah da karşına çıkarttı. Artık o rahmeti kabul edip yoluna öyle devam etmen lazım ki o zaman bu neyin eseridir? Bu neyin eseridir kıymetli dostlar? Hak Teala'nın sizin gündeminize müdahale etmesi ve size lütfetmesidir. O halde toparlıyorum. Etrafta duyduklarınız da ana haber bültenleri, baba haber bültenleriyle başka başka, yani şimdi çok kaba kaçacak ama geyiklerle, tuhaf işlerle efendim uğraşacağımıza, bir kere biz o gündemi değil, esas yapmamız gereken işi unutmayalım bir. Bu işimizi yaptıktan sonra, yapmaya çalışırken de Allah Teala'nın bize açacağı kapıları da görmezden gelmeyelim iki. Evet. Aslında ikisi de bir oldu ya, neyse. Zaten ikiyi bir etmek, çoklukları vahdete sevk etmek için, tevhid için gelmedik mi bu dünyaya diye de sorumuzu hatırlatmış, baş sorunumuzu da konuşmuş oluyoruz. Mesnevi-i manevi, yani Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi Kuddüs-i Sirruhul Ali'nin eserinden okumaya başlayalım. Bugün böyle yapalım. Hikem-i Ataye'den de okuyorduk. Şimdi de bunu okuyalım. Evet. Şöyle bir beyit var. 10.877. beyitte. Arayan aradığını bulsun diye her ne halk edilmiş ise ihtiyaç sahipleri için halk edilmiştir. Hak Teala gökleri hacetleri gidersin diye yaratmıştır. Her nerede bir dert varsa deva oraya gider, nerede bir fakr ve zaruret varsa rızık oraya düşüverir. Evet. Cenab-ı Hak birçok şey yaratmıştır değil mi kıymetli dostlar? Birçok şey yaratmıştır derken yarattıklarından haberdar olduğu kısmıyla konuşuyoruz. Her şeyi o yaratmıştır ama neyi yarattığını da bilmiyoruz çoğu zaman. Her şeyi o yaratmıştır demek aslında bildiğimiz ve bilemediğimiz şeylerin hepsi, bundan sonra karşılaşacağımız şeylerin de hepsini Allah Teala yarattı demektir. Fakat Allah neler yaratmış, birçok şeyler yaratmış, neler nelerle dolu alemimiz diye konuştuğumuzda, yani orada diğerlerini başkası mı yarattı manası gelmez. Görebildiğimiz nimete şükür manasındadır o söz. Bunu hatırlatmış olalım. Peki bu kadar yarattığı şey var Cenab-ı Hakk'ın. Nedir? Şöyle bak diyor Hazreti Mevlana. Kainata boş boş bön bön bakma. Şöyle bir bak. Bak, dikkat edersen yarattığı her şey birbirinin ihtiyacını görecek şekilde yaratılmış. Arayan aradığını bulsun diye her ne halk edilmiş ise, yani yaratılmışsa, ihtiyaç sahipleri için halk edilmiştir. Allah Teala bir şey yaratmış, diğer yarattığı şeyin ihtiyacını görür hale getirmiştir. Bu bir vakadır. Bazıları onu ezmek, onun üstüne çıkmak, onu sömürmek gibi kainatı okurlar ama onlar tersten okurlar. Yani kamil yerine kafir kısmını okurlar. Kefi görür ama ondan sonraki harfleri çıkartamaz. Kainatta bir kaos yoktur. Kainatta bir nizam vardır. Kaos, kainatta fitne ve fesat gözüyle bakanların oluşturduğu şeydir. Birçok kainatta insanın müdahalesi ve cüz-i irademiz karışmadan olan hadisata bakın, belli bir denge içerisindedir. Bunun adı kaos değildir. Bunun adı ibretle bir nizamın nazarlarımıza verilmesidir. Fakat ihtiyacı ihtiyaçla karşılıyor. Geçenlerde hepiniz seyretmişsinizdir. Ne acayip iş ya Rabbi. O boz ayıları, affedersiniz, ayıları gösteriyor. Yani nasıl söyleyeyim, böyle bir bayağı bir kilometreler, arada sıra dağlar falan var neredeyse. Çocukları, yavruları doğuyor, mağarada yaşıyorlar, kış uykusundan çıkıyorlar. Tabii bitap düşmüşler, zayıflamışlar. Efendim neredeyse bir deri bir kemik kalmışlar. Yeni doğan çocuklarıyla beraber ayı alıyor ailesini. Başlıyorlar dağ tepe tırmanmaya, hatta dağlardan aşarken o karlı dağlar dediğimiz, hani bahar bile gelmiş olsa dağların tepesindeki karlar erimediği için hayat memat meselesi olacak şekilde küçük yavrularıyla, tabii o küçüklük ayıya göre, yani kuşa tavuğa göre değil, ayının küçüğü de var tabii, ona göre bir küçük. O küçük yavruları dağın başından falan aşırırken türlü türlü tehlikelere gidiyorlar. Nereye gidiyorlar bunlar? Efendim bunlar bir nehrin yatağına doğru gidiyorlar. Ormanlık, vadi bir yerde bir nehir yatağına doğru yolculuk yapıyorlar. Niçin? Somon balıkları gelecek efendim. Somon balıkları yavruladıkları, daha doğrusu yumurtladıkları yere gelecekler. Karınları şişkin bir vaziyette, akıntıya ters yüzecekler, denizden nehirlere geçecekler, nehirden ters akıntıya yüze yüze aşağı yukarı, kıymetli dostlar, yani en yakın mesafe 2000 kilometre. 2000 kilometre. 1 milyon metreküp suyun içerisinde 1 santimetre küp kendi nehrinin, kendi doğduğu yerin kokusunu alırsa, 1 milyon metreküp suyun içerisinde 1 santilitre efendim veya mililitre ile ölçülebilecek derecede kendi yumurtladığı, yumurtadan çıktığı suyun kokusunu aldığı zaman onun izini sürüyor. Yumurtlama mevsimi geldiğinde adeta hacıların kafilelerle yola çıkması gibi denizden nehrin ağzını buluyor. Nehir denize döküldüğü yerden başlıyor, ters istikamette, suyun aksi istikametinde kilometrelerce yüzüyor. Şelalelerin üstünden, hani hatırlıyorsunuz, seyretmişsinizdir illaki. Yukarıdan dökülen suyu bile aşağıdan sıçrayarak kuyruk ve yüzgeç darbeleriyle bir şekilde kat edip yukarıya sıçrayıp ille gidecek kendi yumurtadan çıktığı yere bir sevki ilahiyle. Onlar iç güdü diyoruz. Biz de aslında dış güdü demiyoruz. İlhamat diyoruz. İnsiyaki olarak diyoruz. Bunların hepsi bizim tabirlerdir. Allah Teala'nın kendilerine verdiği yazılım programına göre kendilerini o yumurtaları bırakmak için can siperane, fedakarane bir şekilde kendi yuvalarına gidiyor. En yakın mesafe 2000 kilometre. 2000 kilometre. Yüzerek ters istikamette kaydediyor. Onlar yumurtlamak için oraya giderken dağları aşarak 1,5-2 ay yolculukla beraber ölme raddesine geliyor neredeyse ayılar. Balık yiyeceğiz diye aşıyorlar, oraya geliyorlar. Allah Teala o dağları taşları aşarak gelip de nehrin kenarında balıkları bekleyen ayılara taze et gönderiyor. Onunla semiriyorlar, onunla kilo alıyorlar, yağlanıyorlar, semiz bir hal alıp oradan tekrar vatanlarına dönüyorlar. 1,5-2 ay balık yiyerek besleniyorlar. Hatta daha acayibi de var. Avlanmak takatı olmadığından balıkları da bekle, nereden biliyor, kim öğretiyor? Efendim işte evrimle bilmem neyle kaos yiyecek ya, kafayı koymuş. O senin dediğin insanda var. Adamın petrolüne, suyuna göz diker de 30 sene silahlanır, sonra bir punduna getirir, onu öldürür. O insandadır, insanda. Hayvan dediğin hayvan, yani o hayvanlar karınları doyduklarında hiçbir canlıya saldırmazlar bile. Yani bir denge var, bir nizam var. İhtiyaca göre Allah Teala o haceti görmüş ve gösteriyor sana. Sen, senin için kesinleşmiş olan şeyin peşinden koşuyorsun ki o rızıktır. Tabii ki koşacaksın. O fiili duadır. Rızkını öğrenmek için gayret edeceksin. Fakat senin imanla göçeceğinin garantisi yok. Güzel bir ahlakla Rabbine kavuşmanın hiçbir zaman bir efendim sana verilmiş böyle bir müjdesi yokken buna niçin çalışmayacaksın veya hiç çalışmamazlığını nasıl açıklayacaksın? Açıklayamazsın. Tamamen gaflettir. Rızık bir şekilde insanı bulur. Çalıştığı zaman helalinden, çalışmadığında şüpheli bir şekilde kursağından gider ama iyi kötü rızkın seni muhakkak bulur. Fakat iman öyle midir ya? Ahlak öyle midir? İslam, o İslam'la beraber Darüsselam'a gir, Cennetün Naim ve Firdevs, bu kadar kolay mıdır? Ayet-i Kerime'nin beyan ettiği veç ile, yoksa sizler sıkıntıyla, açlıkla, bozgunlukla, malınızdan bir şey eksik, imtihansız, herhangi bir sıkıntıya düşmeden siz yoksa cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayet-i kerimesini lütfen dikkatli duymak icap ediyor. İhtiyacı var, dağları taşları aşmış, Rabbi onu bırakır mı? O hayvan haliyle Fakat Allah Teala'ya kendi nezdinde, kendi bünyesinde, kendi idrakinde Allah'a tevekkül eden bir hayvanı bile Allah Teala rızıksız bırakmıyor. Bir ihtiyaca karşılık bir ihtiyaç halk ediyor. Okyanuslardan 2000, 3000, 4000 hatta 10.000 kilometre yol kat ederek geliyor somon balıkları. Kendi, hani derler ya, kendi elleriyle veya yüzgeçleri, kuyruklarıyla ayıların gıdası oluyor. Taze et, taze. Sen bugün Üsküdar Eminönü pazarına gitsen belki 2 günlük balığı yersin. Allah Teala bir günlük bile balık yedirmiyor ona. Günlük, anlık, canlı canlı efendim. Ya nasıl oluyor bu? Ona ihtiyaç duyuyor. Allah o ihtiyaca göre bir ihtiyaç yaratıyor. O ihtiyaca göre bir ihtiyaç. Somonların bir kısmı, yeteri kadar kısmı menzillerine ulaşıyor. Orada ölüyorlar. Yavruladıktan hemen sonra. Yumurtadan balık larvalarında hemen çıkıyor. O küçücük balıklar ölmüş olan somonların gıdasıyla, etleriyle beslenip akarsuyla beraber tekrar okyanusa gidiyorlar. Evet. Demek insanın kendi insanca yaptığı hacda da şöyle bir kendi benliğini terk edip başka bir benlikle tekrar sahasına dönmeli. Sanki Allah Teala hayvanla bile bize bunu anlatıyor mu dersiniz acaba kıymetli dostlar? Yok yok, o sana öyle geliyor. Peki, ben böyle okuyorum. Böyle okumanın bir zararı var mı? Var mı? Kabe'ye gidip gelirken hiç bunları düşünmemenin getirdiği zarar kadar olmasa gerek. Evet kıymetli dostlar, ihtiyaç. Hak Teala gökleri hacetleri gidersin diye yaratmıştır. Her nerede bir dert varsa deva oraya gitmiştir. Dert varsa deva vardır. Çoğu şeylerin derdi devası beraber yaratılmıştır. Hakikaten de öyledir. Mesela işte Diyarbakır'da, Urfa'da falan bir şey yersiniz. Onun arkasından oranın ahalisi bir şey içer. Sen onu içmezsin. Ya sadece o içeceği içersin ya sadece o yemeği yersin. İstanbul'da hasta olursun. Onunla onu örtüştürmüştür. Efendim sen burada bir şey, kebabı yersin ama onun yanında içtiğin ayran ayran değildir. Ona göre bir şey verirler orada mesela. Bunun gibi. Yani iklimsel olarak bile böyle, yöresel olarak bile bunu izah edebiliriz. Gökler var, yer içindir. Derdin var, derman vardır, onun içindir. Kıymetli dostlar, birçok derdin dermanını, ilaç olarak bulunmasını şöyle bir literatürü tarayın. Farmakolojiyi falan artık, yani ilaçla alakalı ilmi sahada. Çoğu bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bugün insanların deva olarak yuttuğu ilaçlar, nebatatla, alternatif tıpla vesaireyle veya yardımcı tıpla geliştirdiği ve hayatlarına güzellik getiren, onları muhafaza eden şeyler, ilk çıkış menşe olarak baktığınızda bir hastalığın veya derdin baş göstermesiyle zuhur eder. Yani devalar dertten sonra ortaya çıkar. Yani şöyle diyebilir miyiz? Bugün deva olarak içtiğimiz şeylere bakınca, ya iyi ki de zamanında bununla bir dertlenen olmuş da şimdi biz o derde uğramadan bu devaları elimizin altında bulundurabiliyoruz gibi de düşünebilirsiniz. Dertle deva beraberdir. Her nerede müşkül varsa cevap oraya gider. Nerede ekin varsa su oraya gider. Hakikaten de işte ağaç dikelim yağmur yağsın diyoruz. Küçükken anlamıyorduk bunu. İşte izah ediyordu hocalarımız. Bir şekilde hem nebatatın baş göstermesiyle yukarıdaki gökteki suyu celbeder, hem de topraktan suyu çeker. Öyle bir nebat olmasa topraktaki suyu emecek bir şey olur mu? Olmaz. Peki alın teri döken bir işçi o tarlayı çapalamasa acaba o topraklara rahmet iner mi? %90 inmez. Bu fiili dua ve mevcudatın duaları ve kabiliyetleri bizim hacetlerimizi görecek şekilde Allah tarafından cevaplarını ve karşılığını bulmuştur. Peki buradan nereye gidecek söz? Gelin onu 2. bölümde beraberce okuyalım. Kıymetli dostlar, 2. bölümde sizlerle beraberiz. Evet, Cenab-ı Hak her şeyi bir ihtiyaca binaen yarattı. İhtiyaçlar ihtiyaçları doğurur gibi oldu. Allah Teala da halk eyledi. Müşkülünü çözecek şekilde kainatı tanzim eyledi. Şimdi Hazreti Pir buradan sözü nereye bağlayacak kıymetli dostlar? Bakın ne buyuruyor. Ey salik, su arama, susuzluğu elde et ki yukarıdan aşağıdan sular coşsun. Küçük ve boğazı nazik bir çocuk doğmayınca onun sütü anasının memesinden nasıl gelir? Git bu yükseklerde ve alçaklarda koş. Yani mücahede et, çalış ki susamış ve susuzluğa merhun olmuş, susuzluğa bağlı kalmış, ona mahkum olmuş olasın. Ondan sonra, yani şayet böyle olursan, bundan sonra hava arısı olan buluttan ırmak suyunu işitesin. Ey ulu er, eğer susuzluğa talip olur, susuzluk haliyle hallenirsen, bulutlardan ırmakların aktığını görür, işitir, hatta kana kana içersin. Kıymetli dostlar, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, daha doğrusu İslam medeniyetinin erleri, irfan mektebi, Kur'an'ı ve sünneti nasıl anlayacağız, nasıl bu yolda ilerleyeceğiz, sırat-ı müstakimde bizim için en önemli, ilerlemek için lazım olan şuur, görüş, idrak nedir? Hep bunları anlatmaya çalışmışlar. Ve hep şunu söylemiştik. Burada da bu, daha evvel söylediğimiz mevzuatın biraz daha farklı şekli anlatılıyor. Başka bir veçheden nazarlarımıza veriliyor. Nedir o? Derdin güzel olması, derdin sahte olmaması, gerçek devaya kavuşmanın ilk alameti, ilk efendim nesidir? İlk gerçeğidir, ilk adımıdır. Lazım olan şey, devadan evvel gerçekten senin bir derdin var mı, odur. O halde ey salik, su arama, susuzluğu elde et ki yukarıdan aşağıdan sular coşsun. Sözünü nasıl anlayacağız? Su arama. Ya ben şu suyu arıyorum, bu suyu arıyorum falan meselesi değil. Hayır, gelecek olan nimete bakma. Bunu nasıl anlayabiliriz? İleride anlatıyor kendisi zaten. Yani cennetin şurasına mı gireyim, cennetin burasına mı gireyim diye bakma. En önce sen ne yapman gerektiğine bak. O peşinden gelir zaten. Sen harareti biliyor musun bir kere? Gerçekten harareti tanıyor musun? Mesela cenneti arzuluyorsun ama cennete girememek nasıl bir felaket? Onu biliyor musun? Bir insan cennete karşı ilgisiz ve alakasızsa, efendim tabi burada parantez açalım, daha evvel de söyledik, efendim biz aşıkız, biz öyle aşıklarız, biz öyle cennet, huri, kılman, ne yapacağız biz, Allah'a aşığız diyen adamın ben elini ayağını öperim ama delilini de isterim. Öyle iki tane üç tane kuru lafa bu iş olmaz. İşte görürüm ben mesela, bazen böyle meşterde olur, bazen böyle tekke gibi yerlerde olur, bazen Mekke'de olur, bazen böyle konferanslar, konuşma. Efendim cennet ne ki? Birkaç huriyle işte binler, bana seni gerek seni. Biz geçmişiz cennetten, cehennemden. Yani öyle saf kul olduk, öyle aşık, öyle bir derinlemesine muhabbet yaşadık ki gözümüz cennet görmez diyorlar. Doğru mu bu söz? Tam bu söz doğru. Ama ayet-i kerimenin beyan ettiği gibi münafıklar sen Allah'ın Resulüsün diyorlar. Söz Allah'ın Resulüs. Ama münafıklar yalancıdır. Sen cennet cehennem bana ne gerekir? Ben Allah'ı isterim diyorsun. Sonra kalkıyorsun. Kardeşinin dedikodusunu yapıyorsun. Arkadan ona ihanet ediyorsun. Çekiştiriyorsun. Kahrınazarla bakıyorsun. Ne derdi var bilmiyorsun. Müminin müminle kardeşliği hukuku hakkında zerre kadar bir bilgin yok. İşi sadece kılık kıyafet zannediyorsun. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Haytata haytata haytata yapıyorsun. Ama ondan sonra kalkıp bir kardeşinin bir ayıbı olsa bir ise bin yapıyorsun. Yüzse 200 bin yapıyorsun. Emin değil. İşinden emin değil. Dilinden emin değil. Her şeyi yapabilirsin. Bu mudur dervişlik? Bu mudur cenneti istememek? Cehennemi bile, cehennemden bile korkmayıp Allah aşkıyla dolmak? Ahlakın nerede? Hiç aşıklara benzemiyorsun. Hatta zındıklara çok benzer, nifakla dolu, dopdolu bir halin var. Bunu nasıl izah ediyorsun? Kıymetli dostlar, öyle aşığım demek değil, deliyim demek için bile adamdan delil isterler. Öyle bu iş o kadar kolay mı? 2-3 tane sözde bu iş olsaydı, işte bak senelerdir okuyorum ben. Biz de evliya olurduk yani. Öyle değil o iş, öyle değil. Öyle çok okumakla, çok malumat sahibi olmakla olsaydı, oho, söylüyorum işte. Birçok, yani bundan evvel, bizden evvel geçen birçok insanın arşivi şeytanda mevcut şu anda. İstediği ilmi alır, oradan okus, karşına getirir. Ama şeytanlıktan kurtulamaz. Kıymetli dostlar, burada sen susuzluğu istederken, sen en önce cennet, tamam ben isterim diyorsun veya istemem diyorsun, neyse. Cenneti istemeyecek kadar cemalin zevkiyle dolmak istiyorsan, o zaman cemal derdin olsun. Cemal derdi olan adama Allah cemalini gösterecek. Cennet derdi olan adama Allah cennet derdini gösterecek. Cennete girememenin ne olduğunu biliyor musun? Cennete girememek nasıl bir felaket, onu bilebiliyor musun? Şu dünyada bir böyle yetişmek istediğin, efendim dahil olmak istediğin bir konferansa, bir konuşmaya, bir derse, ne bileyim böyle bir işe, bir randevuya geç kaldığında buram buram terliyorsun, elin ayağın titriyor, rezil oldum diyorsun. 300 kişi beni bekliyordu, ağzının içine bakıyordu, yok. Parayı veremediğinde olmuyor, parayı kaçırıyorsun. Adam diyor ki kaçırdınız, artık diyor işlemleriniz bir ay sonraya kaldı diyor. Kirayı geciktirdiğinde insanın yüzüne bakamaz hale geliyorsun. Bunlar dünyada çektiğin küçük sıkıntılar, neticede süreli. 10 sene, 15 sene, hadi canım 50 sene sürsün. Ama ebedi hayatta cennete girememek nasıl bir felaket, bunu düşünebiliyor musun? Çocuk oyuncağı mı zannediyorsun? Ne demek ya? Allah muhafaza eylesin. Allah'tan uzak kalmak ne demek? Allah'ın sevdiklerinden uzak kalmak ne demek? Nasıl bir şey felakettir bu? Ebedi bir hayat. Ebedi bir hayat. Hadi bu dünyada attın tuttun, ölsem de kurtulsam diye. Ölmekle kurtulmaz adam. Defaatle söyledik. Orada o da yok. Nasıl olacak bu? Yahu ben bu dünyada kırık dökük bir hayatım var. Ama ben ebedi hayatta böyle kırık dökük ne kadar yaşayabilirim ya? Diye bir düşündüğünde, o zaman sen, ya ben aklımı başıma toplayayım kardeşim. Falancaya filancaya uyduk muyduk dedik. Allah bizi tek tek koyduracak kabre. Hiçbir kimse de benimle beraber kalkıp olmayacak. Tek tek hesabımı vereceğim. Ben bu tek hesabı vermeye nasıl yapmam lazım? Nasıl bir hayat geçirmem lazım? Nasıl bir eser bırakmam lazım? İnsanlığa faydalı olmam lazım. Bir hayvanın, bir gübre böceğinin bile sayısız faydaları olan bir dünyada, bir inek kadar, bir böcek kadar, bir arı kadar ben insanların maneviyatına fayda veremeyecek miyim? Canım çalışıyorum ya, o kadarını hayvan da yapıyor. Yüklediğinde götürüyor. Arabayı da bir şey yüklediğinde götürüyor. İnsanın ruhuyla alakalı bir çözüm getiremeyecek miyim? İman sinesiyle dolu, sinesinde iman olan bir zatın müşkülünü çözemeyecek miyim? Benden emin olarak ona bir selam veremeyecek miyim? Kardeşim diyemeyecek miyim? Aynı şeyi sevemeyecek miyim? Allah diyemeyecek miyim? Bir eser bırakamayarak çocuklarıma, etrafıma Allah rızası için bir nişane bırakmadan mı gideceğim? Bunları beceremeyecek miyim? Diye bir insan dertlenmeli. Derdi olduğunda dermanı erişir. Bunları dert ettiğinde Allah ona bir kapı açar. Birçok insan birçok işi yapabilir. Onları belli bir zümreye ait kılan şey ise dertleridir. Şöyle izah edeyim. Birçok kişi hacca gidebilir. Hacca ticaret için giden var. Sadece mevsimlik işçi olarak giden var. Hac yapmak için deli divane olan var. Ya mecbur, şimdi ayıp olur hacca gitmezsek diyen var. Milyonla insan aynı işi fiil olarak yapıyor. Fakat onların dertlerine bak. Onların dertleri neyse bu milyonlarca kişinin yaptığı işler o derde göre kategoriye ayrılıyor. O derde göre. Dert insanın yaptığı işin kalitesini, amelinin derecesini ortaya koyuyor. Öyle bir dert olacak ki ona göre bir niyet oluşsun. Niyet de amelin olması için şart olan şeydir. Arz edebildim mi kıymetli dostlar? Bir derdi olacak. Hatta biz ne deriz avamda? Adam bir hareket yapar bize. Kardeşim sen ne istiyorsun diye sormazdan evvel şöyle deriz. Yani ne istiyorsun sen kardeşim, ne istiyorsun demeden evvel şöyle deriz. Ne derdin var kardeşim? Derdin ne senin ya? Hani istediğini anlamıyoruz senin. Peki derdin ne senin yani? Derdin ne? Niye sen şimdi geldin de bunu buraya koydun? Derdin ne arkadaş? Diye sorarız mesela. Bu bizim irfani halk kültürümüzden kaynaklanır. Çünkü yaptığın işin ne olduğunu ve niçin olduğunu derdin belirler. O dertle sen bir isteğe, bir gayrete gelirsin. O gayretle beraber niyet edersin. Onlar ikisi beraber aynı anda zaten zuhur eder. O azimle niyet. Ondan sonra Allah'a tevekkül edersin. Yaptığın iş amele dönüşür. O amel de yine senin derdinin niteliğiyle beraber kıymet kazanır. Cehennemden kurtulmak için yaptıysan o. Sadece insanlar sevinsin diye yaptıysan o. Cennete girmek için yaptıysan yine aynı amel, ona göre bir muamele. Allah için yaptıysan hareket aynı fakat derecesi farklıdır. Anlatabildim mi kıymetli dostlar? Yani dünyevi, uhrevi ve ilahi olarak üç ayrı kategoriye girer. Zaten nefsani yapıldığında hareket aynı olsa bile bunlar bu kategorinin dışında alt derekelerdir. Onlar insanlığa yarar fiiller değildir. O halde sen iyi bir derdin var mı? Bir düşün. Sen iyice susamayı anla, susuzluğu tat. Sen eğer vuslat istiyorsan ayrılık acısını bir hisset en önce içinde. Ayrılık acısı beraberinde vuslatı getirir. O ayrılığın, hasretin acısını hissettiğinde ayrı olduğun şeye karşı alakan artar. O hususta mücadele edersin, çalışırsın. Adam üniversiteye girmek ister, öğrenir, yaparsam çok iyi. Başlar onu kavuşmaya, o kavuşma isteğine. O kavuşma isteğiyle öğrenmeye başlar, okumaya başlar, imtihanlara girer, denemesine girer, şusuna girer, busuna girer. Nefes almaz, uykusu kaçar. Neticede o dert onu oraya dahil eder. Senin dünyada girdiğin bir makamda, dünyada elde ettiğin bir makamdan daha mı aşağıdır Allah Teala'nın makamları ki sen bunu dertsiz elde edeceğini, mücahadesiz, gayretsiz, tembellik ederek, niyet etme derecesine bile çıkmadan, içinden bile onu arzulamadan sen o makama eriştirilebilir misin? Bu soruların cevabını kim bilmez ki? Herkes şu anda bunun cevabını veriyordur iç aleminde, kalbindeki müftüsüyle. Evet, öyle susuzluk çek ki Allah sana buluttan o ne bulutu ne arısı, hava arısı, hava arısı. Nasıl ki arı binlerce çiçekten belli bir rota çizerek, binlerce çiçekten zerre zerre zerre zerre alıyor, ondan sonra kendisine verilmiş olan iç alemindeki tezgahta onu bala çeviriyor, getiriyor hiç karışmadan, hiç başka bir petekte karıştırmadan. Efendim 1500 tane göz olsa bir arı peteğinde kendi oyuğuna gelip oraya topladığı, binlerce çiçekten topladığı özü bal olarak akıtıyor. Fesübhanallah. Fesübhanallah. İçgüdüsel değil mi? İçgüdüsel. Niye kocaman bir iğnesi var da acayip bir hortum yapmamış bu arada bu? Hortumla bilmem neyle balları emen bir sistem geliştirmemiş. Allah bir ihtiyacı göre, onun ihtiyacına göre, onun alabileceği şekilde yaratmış, halk eylemiş. Peki bulut ne yapıyor? Niye arıya benzetiliyor burada bulut? Bulut da bulut olarak gördüğümüz şeye şöyle bir dikkatli bakın. Nasıl oluşuyor bu? Yerden zerrelerle, aynı bir arının çiçeklerden zerre zerre, küçücük, gözle belki görülmeyecek şeyleri, özleri eme eme oluşturması ve bir yerde toplaması gibi. Yerden kalkan su zerreleri göğe ulaşıyor, tabahhur ederek, buharlaşarak ve gökte bir deniz kümesi, bir su kütlesi oluşturuyor. Ya, hava arısı işte. O da yerden topluyor. Yerdeki su miktarıyla, yerden yere inen su miktarıyla, yerden yukarıya yükselen su miktarı dünyada hep eşitmiş, hep dengeliymiş. 350 kilo yağmur yağıyorsa 350 kilo su buhar oluyormuş kıymetli dostlar. Evet. Tabii bozmazsanız usulü, bozmazsak bu dengeyi. Evet. O halde sen onun sesini işitirsin. Başka niye hava arısı deniyor? Rüzgar estiğinde bulutların böyle gidişi diye bir vızırtı var. Veya yağmurun yağdığını nasıl şey yaparız? Bir gök gürültüsüyle, değil mi? Birden böyle bir gümbür diye gök gürültüsünün sesi olur. Onu gümbür diye duymamak lazım tabii. Meleklerin tesbihatı olduğunu beyan ediyor ayet-i kerime. Evet. Gök gürültüsü onu, yani Allah'ı hamd ile melekler de ondan korkusuna tesbih ederler. Ve yusebbihur ra'du bihamdihi vel melaiketu min khifetihi. Evet. Ve yusebbihur ra'du bihamdihi vel melaiketu min khifetihi ayeti kerimesinde bu durum anlatılmıştır. İşte ondan dolayı da gökte bu uğultudan dolayı da hava arısı. Bak nasıl lazım olan peteğine hiç karıştırmadan adrese teslim şekilde yağmur indirmekte. Susuzluğu olan tarlasını eken bir kişi için o gök gürültüsünün sesi rahmet müjdesidir. Ama bu işlerle alakası olmayan bir kişi yağmur yağmış yağmamış pek de umurunda değildir. Diyelim, üçüncü bölümde tekrar sizlerle buluşalım kıymetli dinleyenlerim. Ne aradığını bilirsen, ne aradığını bilir, aradığının şeyin derdine düşersen elbette derman ulaşır. Sendeki bu gayretsizlik, sendeki bu işi sermek neden gelir ki? Sen sahte dertler peşinde mi koşuyorsun yoksa? Gerçek dertlerin olsa böyle mi olurdu halin sanki? Evet, üçüncü bölümde bunları anlatacak devam ile Cenab-ı Pir. Bakın nasıl buyuruyor Hazreti Mollâ-yı Rum. Senin ihtiyacın otlardan, sebzelerden az mı ki suyun önünü keser, sebzelere akıtırsın, suyun kulağından tutar, kurumuş nebatlar yeşersin, gelişsin diye o tarafa suyu yürütürsün. Hakikat ve marifet cevherlerini havi, içinde barındıran can ekinleri için Kevser suyuyla dolu rahmet bulutları var. Susuz kal, susa da sana onları Rableri sular, kandırır, suya ulaştırır. Hitabı sende de zuhur etsin. Hitabı sana da gelsin. Allah Teala elbette en doğrusunu bilir diyerek devam ediyor beyitler. Senin ihtiyacın otlardan, sebzelerden az mı ki? Sen evinde bir çiçek, bir saksın, bahçende bir ne bileyim fidanın, bir başka bir yetiştirdiğin sebzen, meyven var. Ne yapıyorsun? İhtiyacı vardır diye suyu ona göre veriyorsun. Aman diyorsun, tatile gidiyorum ben komşu. Şu bizim diyorsun işte efendim karanfiller, menekşeler var ya. Onlar güneşte duruyor biliyorsun. Çok da nazikler. Dibinden azıcık sula, sakın yapraklarına su değmesin, çürütür. İki günde bir azıcık su koy. Şu ölçü koy. Biz bir hafta yokuz. Tamam diyor komşu, gidebilirsin. Çiçeğini düşünüyorsun. Ah ne güzel insansın sen. Ne kadar kibarsın. Bak sebzenin, meyvanın su ihtiyacını görüyorsun. Veya işte bahçende bir nehir akıyor. Çiftçisin, daha profesyonel yapıyorsun işi. Otlaklar var diyorsun. Buğdaylar var. Şunu ektim, bunu ektim. Mısırım var. Ne yapacaksın? Nehir akıyor, dere akıyor. Oradan bir bent, yol açıyorsun. Arasına ne bileyim paravanlar, efendim geçit özelliğini sağlayacak aparatlar kullanıyorsun. Suyun yönünü değiştiriyorsun. Allem ediyorsun, kallem ediyorsun. Buradaki tabirle suyun kulağından tutuyorsun, tıpış tıpış getiriyorsun. Senin sebzenin dibine koyuyorsun suyu. Hazreti Pir buyuruyor ki, peki diyor zarifsin. Bak çiçeğini düşünüyorsun, saksını düşünüyorsun. Ay çiçeklerimle ben konuşurum, sulamakla kalmam. İşi iyice sulandıralım. Hani efendim ben çiçeklerimle daha çok büyüyorlar, fışkırıyor mübarek. Canım çiçeğim, ah güzel gülüm diyorum. Ne kadar güzel ya, çok güzel. Küçümsemiyoruz, takdir ediyoruz. Bak nebatata ne kadar ehemmiyet veriyorsun. Fakat Hazreti Pir soruyor, sen nebatattan daha mı az değerlisin? Senin değerin yok mu? Sen çiçeğine suyu veriyorsun da ruhunun gıdası olan suyu, o manevi çeşmeyi niye erteliyorsun? Abdest yok, namaz yok, oruç yok, Kur'an yok, hadisi şerif, peygambere kavuşmak, Allah için bir insanı sevmek yok. Köpek besliyorsun, çiçekler ölmesin diyorsun. Onu çapalıyorsun, ekolojik denge için kendini zincirlere bağlıyorsun. Fakat sen daha mı az değerlisin? Yapma değil, yap kardeşim, yap. Elinden geleni yap. Hatta kıymetli dostlar, bakınız söylüyoruz, İçmek için bile suyu fazla harcamayın. Bazı insanlar yarım su bırakıyor gidiyor. İçeceğin kadarını al. Senin artını kimse içmeyecekse yanına al. İsraf etme. Yani konudan konuya atlayacağım ama bakın bu atık yağları, kızartma yağı vesaire gibi şeyleri sakın lavabolara dökmeyin. Su kaynaklarımız kirleniyor. Abdest alırken açıyor, Allah Teala bize o suyu bahşetmiş, ne kadar güzel. Şimdi hani sırf abdest alanlara yükleniyormuş gibi olmayayım ama işte bugün yine Cuma'da gördük mesela. Ya kardeşim suyu şakır şakır aç, sanki adam rehabilitasyon için şadırvanın başına gelmiş. Şakır şakır şakır şakır şakır. Su akıyor bir yandan. Amcam böyle yavaş yavaş gayet güzel. Kendince sünnet zannettiği fakat alakası bile olmayan bir sürü hareketlerle. Yani başını mesedecek. Elini ıslattın mı kapat, çevir şey yap, musluğun şeyini, vanasını. Şakır şakır şakır şakır. O gusledilir o suyla be. O kadar suyla gusül yapılır. Yani biraz dikkatli olmak lazım biraz. Adam ayağını yıkıyor, çorabını, su akıyor. Su akar, deli bakar. Su akıyor, akıyor, akıyor. O amcam şey yapıyor, ayağını kuruluyor mantar olması diye. Çorabını çekiyor, bağlıyor, öteki ayağını çıkıyor. Su akıyor bir yandan. Hem söylesen hemen yüzü asılacak. Olmaz. Bunu yapmamak lazım. Elektrik sarfiyatı, bunlar kul hakkına giriyor kıymetli dostlar. Kul hakkına giriyor. Ya hocam minnet neler yapıyorsun? Ya kardeşim onlar zaten insanlıktan, Kur'an'dan, vahiyden, kitaptan anlamaz insanlar. Sen onlara bakmayacaksın ki. Sen İslam olan, nazik olan, silimde, barışta, huzurda boy gösteren, efendim tevhid sahasında şahsiyetini ispat eden bir kişisin. Sen mecbursun iyi olmaya. Mükemmel olmaya gayret edeceksin ki bu anlattığımızda mükemmel. Yani bir adam mesela bir yıkanıyor, bir şey yapıyor, aman ya Rabbi. Fe subhanallah. 15 dakika, 20 dakika, yok efendim evhamı varmış bile. Git tedavi ol. Yani o suyu harcadığında bütün ümmeti Muhammed'den gidiyor. Doktora para verdiğinde cebinden gider hiç olmaz. Kimseye zararın olmaz. 300-400 verirsin psikiyatriste. Bir ilaç kullanırsın, takıntı hastalığından kurtulursun. Ya 20 dakika, 25 dakika, yarım saat. Affedersiniz ama Yani neredeyse yatak koyup adam oraya yatacak. Olmaz. Bunlar evham alametidir. Hadi bir de böyle biraz sizi şey yapayım, huylandırayım. Allah Teala sevdiklerini camiye müptela kılar, sevmediklerini de hamamlara. Böyle hamamda, tuvalette vesairede vakit geçirilmez. Bazı adamlar, bunların içinde sopular da var. Böyle deste deste kitap dergi koyuyor. İçeri girince okumak için. Ha fe subhanallah. Hani ilme merakı olsa, hani anlayacağım hadi. Adam o kadar dikkatli ki, orada geçirdiği zamanda bile ille ilmi bir şey okuyacak. Ama adam orada matematik, fizik okumuyor. Zaten kitap Kur'an okunmaz da. Yani bu bir takıntıdır. Su israfı da ayrıca bir vebaldir. Bunu söylemek durumundayız. Biz şimdi bakın kıymetli dostlar, mesleğimi okurken niye bunu konuşuyor diyeceksiniz. İnsanlara hitap ediyorsanız, geneline ve umumuna konuşuyorsanız, bunlar bizim için mesuliyettir kıymetli dostlar. Suyu israf etmeyecek, yağını lavaboya dökmeyecek. Yani adam bir arabacıya para vermemek için oto yıkamaya bir araba yıkıyor. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi yani. Yani fillere guslettirirse daha az su harcanır yani. Böyle şakır şakır şakır şakır şakır şakır. Şeyde de öyle yani, bir diş fırçalanıyor. Bunu hesap etmişler. Yani eline sabunu alıp da suyu açmak arasındaki farkı bile hesap ediyorlar. Suyu açıp sabunu alma diye. Canım bu kadar abartmayın. Peki bak hadisi şerif. Akan nehirden bile abdest alsanız israf etmeyiniz. Hadisi şerif. Üç kere yıkaman gereken bir ağzayı dört kere yıkadığında israf oluyor. Bu bir ölçü. Bunlara riayet edilmeli kıymetli dostlar. Evet. Şimdi buradan aldık şuraya geldik. Tamam her şeyi düşünüyorsun. Bunları yap. Çevrecilik yap. Dikkat et. Çiçeğini sula. Aman aman. Bir şey olmasın. Fakat sen insanlıktan dem vuruyorsun da insan olma derdin var mı? Sebzeyi meyveyi düşünüyorsun da alnın secde gördü mü? Niye bunu susuz bırakıyorsun? Yahu sen daha az mı? Ya ama efendim benim civarımda öğreneceğim kimse yok. Ben ailemde görmedim. E bak ama su da senin evinden çıkmıyor. Evinde kuyu yok. Alıyorsun götürüyorsun tabii bilmem nereye, çiçekleri suluyorsun. Çiçeklerini sulamak için haftada bir yerlere giden insanlar var. Hani çiçek sulamak için gittim deyip de başka şeyler yapanları söylemiyorum. Hani hakikaten yani bir bakım için yapan var. Hayvana suyunu veren var. Vermesi de lazım. Çiçek besliyorsa, bakıyorsa vermesi lazım. Onu konuşmuyoruz. Ama sen daha mı az değersizsin? Kur'an'dan niye uzak kalıyorsun? Ruhunu duasız niye bırakıyorsun? Niye Allah demiyorsun? Allah Allah, la ilahe illallah diye bir parçacık olsun nefes aldırmıyorsun. Yoksa senin derdin mi yok diyor Hazreti Pir. Derdin mi yok senin? Nebatat derdin olduğunda suyu götürüyorsun. Peki ruhunda dert mi bulamadın? Ruhunda yeşerecek, o yeşermesi gereken tomurcukları, tohumları, filizleri, bakımı icap eden fidanları görmüyor musun? Sen daha mı az kıymetsizsin yani? Bu muazzam bir tabir kıymetli dostlar. Ve eğitim açısından da eğitim, terbiye, telkin, hatta irşat açısından da mükemmel beyitlerdir bunlar. İşte bu irfandır. İşte bu irfandır. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz sizden birisi cennet bahçesine girdiğinde onun meyvelerinden yesin. Ya Resulallah cennet bahçesine girer de bir adam meyve yemez olur mu? Niye yiyemesin? Ne demektir cennet bahçesi buyurduklarında? İlim meclisleri, bir başka rivayette zikir meclisleri buyuruyor. Melekler cadde cadde, sokak sokak zikir meclisleri arar. Bulduklarında da diğer arayan melekleri çağırır. Gelin biz bulduk, buraya gelin diye. Toplu zikir hakkında da şey var. Hadi bu toplu olan, cemaatle yapılan zikir. E peki insan Sübhanallah demeden, la ilahe illallah demeden, secde etmeden gününü geçirirse bu kurumuş olan dalları, kökleri acaba bir daha ihya etmek mümkün olacak mı? Ekolojik dengeyi düşündüğü kadar, bahçesindeki çiçeği düşündüğü kadar insan ruhunu ve kalbini düşünmeyecek mi? Bu soruları soruyor. Nasıl bir nebatat? Bizde ne var? Söze bakın. Hakikat ve marifet cevherlerini içinde barındıran can ekinlerin var. Allah sana bir can vermiş, bu canana gitsin diye. Neler var bu canda? Efendim, yeme içme zevki var, şehvet var, para kazanma var, ev yapma var, şunu var, bunu var, çocuk var. Öyle bunların hepsi füruat, füruat. Bu dünyaya ait şeyler. Sen sadece bu dünyaya bakasın. Evet, yeryüzüne gönderildin ama yerin yüzüne bakmak için gönderilmedin ki. Bu yeryüzü ve adamı da yer, yüzünü de yer. O yüzden yeryüzü demiş zaten. Yeryüzü diyorsun ya, hatırında olsun. Adamın yüzünü yer bu, yer. O yüzden yeryüzü diyor, bak söylüyor sana yeryüzü. O böyle kaşına şeyine böyle aldırdığında bir sivilce çıktığında toplum içine çıkamıyorsun. Saçın dağınık olduğunda biraz bir yerin böyle bir gözün yudağın sarktığında utanıyorsun. Acaba yüzüme mi bakarlar bir? O yüzünü yiyecek, yiyecek bu toprak, yiyecek. Yer yüzü. Bak unutma bunu. Yer adamı yer. Yer adamı yer. Yeryüzüne indirildin ama yere bakasın diye değil ki. Yüzünü yere çevirirsen adamı yer. Yerde yaratıldın, göklere, ulvi daha doğrusu semavatın da ötesindeki alemler için. Ne var senin canında? Can bu toprağa düştü. Fakat bu toprakta kalması için değil, buradan yeşermesi için, başını kaldırması için. Tohumu bile atıyorsun, üzerine toprağı kapatıyorsun. İyice bastırıyorsun, hava da almasın diye. Neden? Toprağın içerisinden baş verip çıksın diye. Sen bu derdi tahsil et. Ne var bu canın içerisinde? Hakikat ve marifet cevherleri var. Hakikat ve marifet. Hakkın tecellileri var. Çok doğru, dost doğru. Bu dünya yalan. Ah yalan dünya. Ne yaptı bizi diyorsun? Bırak bunları şimdi. Arabesklerle konuşmayı bırak. Bu fakir fukara edebiyatını bırak. Hani bazı siyasilerin falan. Ah yazık değil mi, fakirin hakkından yiyorsunuz. Ah. Bakın sokakta aç yatanlar, aha da fotoğrafları falan diyorlar. Halbuki bakıyorsun adam deveyi amuduyla götürmüş. Yolsuzluklar yapmış. Orayı göstermiyor. Orada fukara, ah gözünün yaşını silmiyorsunuz diyor. Kendine göre alavere dalavere yapıyor. Bırak bu acındırmaları. Sen hakikatin özüne sahip bir şekilde yaratılmışsın. Ve sende marifeti hak var. Sen candaki marifeti ortaya çıkardığında onun adına marifetullah deniliyor. Zaten bunu bulasın diye dünyaya gönderildin. Ve bunları sulamak için de Kevser suyuyla dolu rahmet bulutları var. Yeryüzünü suya gark etmek için hava arısı olan bulutlar olduğu gibi, sen ulvi alemlere baş kaldırdığında, o tarafa doğru secde ettiğinde, o tarafa doğru yöneldiğinde Allah sana rahmetini indirir. Rahmetten ne yar? Herhalde H2O değil. Bu bizim musluktan akan su yağmaz. Rahmet bulutundan ne yar? Rahmet bulutu neyi indirir? Dostlar, Kevser şarabını indirir. İçenleri mest eden, cemalullah zevkine sevk eden ve ubudiyet şuuruyla, ki Havz-ı Kevser'in sahibi Allah'ın lütfuyla Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sen bu kullukla hareket edersen Allah sana rahmetiyle Havz-ı Kevser'lerden nasipdar eder. Kullukta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi takip ederek bulduğun yolda. Zaten kendisi de rahmeten lil alemin olarak gönderilmiş nebidir. O halde sen bir hıyardan, bir mısırdan, bir üzümden, bir kavaktan daha adi değilsin. Onlara su taşırken kendini, kendi canındaki hakikat ve marifet cevherlerinin ekinlerini sulamak için rahmet bulutlarından Kevser'i içmeyi, ibadet taatla Allah aşkına erişmeyi erteleme. Ey salik, suyu değil, rahmetin nasıl geleceğini değil, cennetin nasıl geleceğini değil, bunları düşünme. En önce ondan mahrum kalmanın acısını hisset ki bunlar zaten senin gönül ayağına düşüversin. Söylenilecek söylenildi. Vesselam.